Ayrım 13, bölüm 17, sayfa 119. Bizden korkuyorlar, dedi Olimpia aniden. Ne demek istiyorsun, diye sordu Mallory. Merdivenin 3. basamağında oturuyorlardı. Ev arkadaşlarımız. Karınlarımızdan korkuyorlar ve bunun nedenini biliyorum. Çünkü günün birinde bu bebekleri doğurtmak zorunda kalacaklar. Mallory oturma odasına baktı. 2 aydır o evdeydi. 5 aylık hamileydi. O da bunları düşünmüştü. Tabii ki düşünmüştü. İri, masum gözlerini Mallory'e çeviren Olimpia, ''Sence kim yapacak?'' diye sordu. ''Tom'' dedi Mallory. ''Tamam, ama evde bir doktor olsaydı kendimi çok daha iyi hissederdim.'' Mallory bunu düşünüp duruyordu. Doğum yapacağı o gün gelip çatacaktı. Doktor yoktu, ilaç yoktu. Arkadaşları veya ailesi yanında değildi. Doğumun göz açıp kapayana kadar bitmesini diliyordu. O henüz ne olduğunu anlamadan her şey olup bitmeliydi. Suyun geldiği anı, sonra da bebeği kollarının arasına aldığı anı hayal etti. Bu ikisi arasında olacakları düşünmek dahi istemiyordu. Diğerleri oturma odasında toplanmıştı. Sabah rutinlerini tamamlamışlardı. Mallory bütün gün boyunca Tom'un bir şeyler karıştırdığını hissetmişti. Mesafeliydi. Düşüncelere dalmıştı. Şimdi ise oturma odasının ortasında dikiliyor ve gün boyunca zihnini meşgul eden şeyi ev arkadaşlarıyla paylaşmaya hazırlanıyordu. Söyledikleri tam da Mallory'nin duymak istemediği şeylerdi. ''Bir planım var.'' dedi. ''Öyle mi?'' diye sordu Don. Evet. Tom sanki söyleyeceklerini sadece bir defa tekrar edecekmiş gibi duraksadı. Rehberlere ihtiyacımız var. Ne demek istiyorsun diye sordu Felix. Demek istiyorum ki dışarı çıkıp köpek bulmaya çalışacağım. Mallory basamaktan kalkıp oturma odasının girişine kadar yürüdü. Tıpkı diğerleri gibi Tom'un evden ayrılacak olması fikri bile dikkatini çekmeye yetmişti. Köpek mi? Diye sordu Don. Evet dedi Tom. Başıboş olanlar. Daha önce evlerde yaşayanlar. Dışarıda onlardan yüzlerce olmadı. Hepsi ortalıkta dolaşıyorlar ya da çıkamayacakları evlerin içinde hapis kalmış durumdalar. Eğer erzak bulmak için dışarı çıkmak zorunda kalacaksak ki hepimiz er ya da geç bunu yapmak zorunda kalacağımızı biliyoruz, yardım almamız iyi olur. Köpekler bizi uyarabilir. Tom, bu şeyin hayvanlar üzerindeki etkisini bilmiyoruz, dedi Jules. Biliyorum ama hiçbir şey yapmadan oturmaya devam edemeyiz. Odadaki gerilim arttı. Aklını kaçırmışsın, dedi Don. Gerçekten dışarı çıkmayı düşünüyorsun. Silahlarımızı da yanımıza alacağız, dedi Tom. Don sandalyesinde öne eğildi. Düşündüğün tam olarak nedir? Kaskların üzerinde çalışıyordum, dedi Tom. Göz bağlarımızı korumak için. Yanımıza bıçak alacağız. Köpekler de bize yol gösterebilir. Aralarından biri deliye dönerse ne mi olacak? Tasmasını bırakın yeter. Hayvan sizin peşinize düşerse de elinizdeki bıçakla onu öldürebilirsiniz. Gözlerimiz görmeden. Evet, gözlerimiz görmeden. Bu fikirden hiç hoşlanmadım, dedi Don. Neden? Dışarıda manyaklar olabilir. Suçlular. Sokaklar eskisi gibi değil Tom. Artık Barnio'da değiliz. Kaosun tam ortasındayız. O zaman artık bir şeyler değişmek zorunda, dedi Tom. İlerleme kaydetmeliyiz. Yoksa haberlerin bile yayınlanmadığı bir dünyada yeni bir haber duymayı bekleyip dururuz. Don halıya baktı. Sonra bakışları Tom'a kaydı. Bu çok tehlikeli. Bunu yapmamız için hiçbir neden yok. Bir sürü nedenimiz var. Ben bekleyelim diyorum. Neyi bekleyeceğiz? Yardım gelmesin ya da bir şeyler olmasını. Tom pencereleri örten battaniyelere baktı. Yardımın filan geldiği yok Don. Ama bu da sokağa çıkıp yardım aramamız gerektiği anlamına gelmiyor. Oylama yapalım, dedi Tom. Don diğer ev arkadaşlarının yüzlerine baktı. Kendisiyle hemfikir olan birilerini aradığı ortadaydı. Oylama, dedi Don. Bu fikirden de hiç hoşlanmadım. Neden? Diye sordu Felix. Çünkü Felix hangi kovadan su içeceğimizden ya da hangisini işeyeceğimizden bahsetmiyoruz. Aramızdan birisinin veya birden fazla kişinin nedensiz yere evden ayrılmasından bahsediyoruz. Nedensiz yere değil, dedi Tom. Köpekleri bir alarm sistemi gibi düşün. Felix 2 hafta önce kuyunun yanında bir şeyler duydu. Duyduğu ses bir hayvana mı aitti, bir insan mıydı, yoksa bir yaratık mıydı? Doğru şekilde eğitilmiş bir köpek avlayabilirdi. Sadece içinde bulunduğumuz bloğu aramaktan bahsediyorum. Belki bir blok ötesini daha. Bize 12 saat ver, tek istediğim bu. 12 saat, diye düşündüm Mallory. Kuyudan su çekmek sadece yarım saat sürüyor. Ama sürenin sınırlı olması onu sakinleştiriyordu. Neden sokağa çıkıp başıboş köpekleri toplamamız gerektiğini anlamıyorum, dedi Don. Eliyle Jules'ün ayaklarının dibinde yatmakta olan Victor işaret etti. Burada bir köpeğimiz var, onu eğitelim. Kesinlikle olmaz, dedi Jules ayağa kalkarak. Neden olmazmış? Onu buraya kurban etmek için getirmedim. Köpeklerin bundan nasıl etkilendiğini öğrenene kadar buna izin vermeyeceğim. Kurban, dedi Don. Doğru kesim kelime seçimi. Yanıtım hayır, dedi Jules. Don, Tom'a döndü. Görüyor musun? Bu evde köpek sahibi olan tek kişi bile sana karşı. Tom'un fikrine karşı olduğumu söylemedim, dedi Jules. Don odadakilerin yüzlerine baktı. Herkes Tom'un fikrini onaylıyor, öyle mi? Gerçekten mi? Hepiniz bunun iyi bir fikir olduğunu mu düşünüyorsunuz? Olympia, fal taşı gibi açılmış gözlerle Mallory'e baktı. Müttefik bulma fırsatını fark eden Don, kadına yaklaştı. Olympia, sen ne düşünüyorsun? Diye sordu. Ah, ben pekala, ben bilmiyorum. Don, dedi Tom. Oylamayı kurallara uygun yapacağız. Ben varım, dedi Felix. Mallory oturma odasındakilere baktı. Ben de varım, dedi Jules. Ben de, dedi Cheryl. Tom Don'a döndü. O sırada Mallory içeride bir şeylerin koptuğunu hissetti. Evin, diye düşündü Mallory. Ona ihtiyacı var. Seninle geleceğim, dedi Jules. Köpeğimi kullanmanıza izin vermiyor olsam bile en azından diğerlerini bulmanıza yardım edebilirim. Don başını iki yana salladı. Hepiniz aklınızı kaçırmışsınız. O zaman senin için de bir kask yapmaya başlayalım, dedi Tom, elini Jules'ün omuzuna yerleştirirken. Ertesi sabah Tom ve Jules ikinci kasktaki son pürüzlere giderdiler. O gün evden ayrılacaklardı. Mallory'e göre her şey çok hızlı gelişiyordu. Gitmeleri konusunda henüz oylama yapmışlardı ama hemen gitmek zorunda mıydılar? Don duygularını saklamak için kılını bile kıpırdatmıyordu. Mallory gibi diğerleri ise umutluydular. Mallory, Tom'un enerjisine kapılıp gitmemenin zor olduğunu biliyordu. Evden ayrılacak olan Don olsaydı köpeklerle dönme ihtimaline daha az inanırdı. Ama Tom'un güçlü bir enerjisi vardı. Bir şey yapacağını söylediği zaman sanki çoktan yapmış gibi hissederdiniz. Mallory onları kanepeden izliyordu. Hem çocuğunuzda hem de sonunda bir bebek. Anne ile çocuk arasındaki stres bağlantısından bahsediyordu. Mallory evden ayrılmak üzere olan Tom'u izlerken duyduğu endişeyi çocuğun hissetmesini istemiyordu. Duvara dayanmış iki sırt çantası vardı. İkisi de konserve yiyeceklerle, fenerlerle ve battaniyelerle yarısına kadar dolmuştu. Hemen yanlarında büyük bıçaklar ve eskiden mutfak taburesine ait olan tahta bacaklar duruyordu. Uçları sivriltilmişti. Süpürge saplarını ise yürürken kendilerine yardımcı olmaları için kullanacaklardı. Belki de, dedi Olympia, hayvanlar beyinleri çok küçük olduğundan akıllarını kaçıramıyorlardır. Don'un yüzündeki ifade sanki bir şey söyleyecekmiş gibiydi ama dilini tuttu. Hayvanların delirme kapasitesinin olmaması mümkün, dedi Tom, kaskının kayışlarından birini ayarlarken. Bir şeyin aklını kaçırması için yeterince zeki olması gerekiyor olabilir. Dışarı çıkmadan böyle şeyler duymak kesinlikle çok hoşuma giderdi, dedi Don. Belki de, diye devam etti Tom. Farklı delilik seviyeleri vardır. Yaratıkların zaten deli olan insanları nasıl etkilediğini merak etmeden duramıyorum. Neden onlardan birkaçını da toplayıp getirmiyorsun, diye söylendi Don. Hayatını hayvanların bizim kadar zeki olmadığına dair duyduğun umut uğruna riske atmak istediğinden emin misin? Tom adamın gözlerinin içine baktı. Don, hayvanlara bundan çok daha fazla saygı duyduğumu söylemeliyim. Ama şu anda umurumda olan tek şey hayatta kalmak. Sonunda Jules de kaskını taktı. Kaskın başına nasıl oturduğunu görmek için başını yana çevirdi. Kaskın arka tarafından gelen çatırtıyla tüm parçalar ayaklarının dibine düştü. Don başını yavaşça iki yana salladı. Lanet olsun, dedi Tom parçaları toplarken. Sorunun ne olduğunu anladım. Endişelenme Jules. Parçaları kaldıran Tom hepsini yeniden bir araya getirdi ve kayışı ikinci bir kayışla güçlendirip kaskı Jules'un kafasına yerleştirdi. İşte oldu. Daha iyi. Bu sözcüklerden sonra Mallory midesinin bulandığını hissetti. Sabahtan beri Tom ve Jules'un evden ayrılacağını biliyordu. Ama veda anı çok çabuk gelmiş gibiydi. Gitme, demek istiyordu Tom'a. Sana ihtiyacımız var. Sana ihtiyacım var. Ama evin neden Tom'a ihtiyacı olduğunu anlayabiliyordu. Çünkü Tom o gün yaptıklarını yapacak türde bir adamdı. Duvarların yanında Felix ve Cheryl, Tom ve Jules'un sırt çantalarını takmalarına yardım etti. Tom elindeki kazıklardan biriyle havayı yarıyordu. Mallory midesinin bir kere daha bulandığını hissetti. Yeni dünyada hüküm süren korkuyu, Tom ve Jules'un evin etrafına dolaşabilmeleri için böylesine hazırlanmak zorunda kaldıklarını görmek kadar hatırlatan başka bir şey yoktu. Gözleri bağlı ve silahlı bir halde derme çatma bir savaşın askerleri gibi görünüyorlardı. Tamam, dedi Tom. Dışarı çıkmamıza izin verin. Felix ön kapıya gitti. Ev arkadaşları evin giriş salonunda toplanmıştı. Mallory herkesin gözünü kapattığını görünce kendisininkileri de sımsıkı yumdu. Kendine ait karanlığında kalbi gürültülü bir şekilde atıyordu. İyi şanslar, dedi aniden. Eğer bunu söylemeseydi daha sonra pişman olacağını biliyordu. Teşekkürler, dedi Tom. Dediklerimi unutmayın. 12 saat içinde döneceğiz. Herkesin gözleri kapalı mı? Ev arkadaşları gözlerini kapattıklarını söyledi. Sonra sokak kapısı açıldı. Mallory ayakkabılarının verandada çıkardığı sesi duyabiliyordu. Sonra kapı kapandı. Mallory onlar için vazgeçilmez olan bir şeyi dışarıda bıraktıklarını hissetti. 12 saat. Bölüm 18. Kendiliğinden akıntıya ayak uyduran kayık sessizce süzülürken Mallory avucunu nehir suyuyla doldurdu ve omuzundaki yarayı yıkadı. Bu kolay bir iş değildi ve acısı da feci durumdaydı. İyi misin anneciğim diye sordu oğlan. Soru sormak yok diye yanıtladı. Dinleyin. Kurt tarafından saldırıya uğradığında göz bağının arkasındaki karanlık dünya kör edici bir parlamayla aydınlanırken Mallory kırmızıyı görmüştü. Şimdi yarasını temizlerken morları grileri görüyordu ve kendinden geçmek üzere olduğundan endişeleniyordu. Bayılacaktı. Çocukları kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakacaktı. Ceketini çıkarmıştı. Üzerindeki bluz kan içindeydi. Ürperdi. Bunun ne kadarının serin havadan ne kadarının kan kaybından kaynaklandığını merak etti. Ceketinin sağ cebinden bir mutfak bıçağı çıkardı. Sonra ceketinin kollarından birini kesip sıkıca omzunun etrafına bağladı. Kurtlar. Çocuklar 3 yaşına basana kadar Mallory dersleri iyice zorlaştırmıştı. Çocuklardan ikisinden de ne olduğunu düşündüklerini söylemeden önce birbirlerini takip eden 10 ya da 20 sesi hatırlamalarını isterdi. Evde, dışarıda, evin üst katında yürürdü. Yol boyunca da çeşitli sesler çıkarırdı. Yanlarına döndüğü zaman çocuklar Mallory'nin neler yaptığını anlatırlardı. Kısa zaman içinde kız 20'de 20 yapmayı başarmıştı. Ama oğlan, kadının yol boyunca istemsizle çıkardığı sesleri de bunlara ekliyor ve 40-50 sesi aklında tutabiliyordu. Yatak odamızdan başladın anneciğim. Odadan çıkmadan önce iç geçirdin. Sonra mutfağa gittin ve yolda ayak bileğinden bir ses geldi. Mutfağın masasının yanında duran ortadaki sandalyeye oturdun. Dirseklerini masaya dayadın. Boğazını temizledin ve kilere girdin. İlk 4 basamağa, son 6 basamaktan daha yavaş çıktın. Parmağınla dişine dokundun. Ama onlara neler öğretmiş olursa olsun çocukların nehirde veya ormanda karşılaşacakları canavarları adlandırmaya hazır olmaları mümkün değildi. Mallory kurtların her tür avantaja sahip olduğunu düşündü. Tıpkı karşılaşacakları tüm diğer şeyler gibi. Turnikesini biraz daha sıktı. Omzu zonkluyordu. Bacaklarının iç kısmı ağrıyordu. Boynu ağrıyordu. Bu sabah kendini 30 kilometrelik yolculukları boyunca kürek çekebilecek kadar güçlü hissetmişti. Şimdi ise yaralıydı ve dinlenmeye ihtiyacı vardı. Kendi kendiyle çatışıyordu. Eski dünyada olsa birilerinin çıkıp ara vermesini söylemesi kaçınılmazdı. Ama burada durmak ölüm anlamına gelebilirdi. Yukarıdan gelen yüksek sesli bir çığlık Mallory'nin sıçramasına neden oldu. Sesi yırtıcı kuşlarınkine benziyordu. Sanki 30 metre uzunluğundaydı. Önlerinde bir şey çevresine su sıçrattı. Ses kısa sürdü ama sinir bozucuydu. Sol taraflarında başka bir şey ormanın derinliklerine doğru ilerliyordu. Kuşların sesleri yükseldi. Nehir hayata dönerken buna dair karşılaştıkları tüm emareler Mallory'yi daha da korkutuyordu. Çevresindeki hayat canlandıkça içindeki hayat sönüyor gibiydi. Ben iyiyim diye yalan söyledi çocuklara. Şimdi dinlemenizi istiyorum. O kadar. Başka bir şey yok. Tekrar kürek çekmeye başlayan Mallory acısını düşünmemeye çalışıyordu. Daha ne kadar yol kat etmesi gerektiğine dair net bir fikri yoktu. Ama önündeki mesafenin uzun olduğunu biliyordu. Önlerinde en azından geldikleri kadar uzun bir yol daha vardı. Yıllar önce ev arkadaşları hayvanların delirip delirmediğinden emin değildi. Bu konu hakkında tartışıp dururlardı. Bir keresinde Tom ve Jules dışarı çıkmış ve onlara rehberlik edebilecek köpeklerin peşine düşmüştü. Mallory ve diğerleri onların dönmelerini beklerken Mallory'nin zihnini deliye dönmüş kuduz hayvan görüntüleri işgal etmişti. Aynı duyguları şu anda da yaşıyordu. Nehir doğayla hayat buldukça en kötüsünü düşünüyordu. Tıpkı çocuklar henüz doğmadan önce sokak kapısının hareketsizliği yüzünden sevdiği biri dışarıda onunla birlikte olsa dahi delilik gibi şeylerin etrafta kol gezdiğini hatırladığı anda yaptığı gibi. Ayrım sonu, sayfa 129.